Ayrım 18.
Ya işte böyle. Bu bir yasa Sonya, yasa. Akılca ve ruhça kim sağlam ve güçlüyse insanlara onun buyuracağını biliyorum artık. Kim daha yürekliyse haklı olan da odur. Her şeyin içine tükürmekle aldırmazlıkta en ileri gidenler yasa koyucu olurlar. Herkesten daha gözü pek olan, herkesten daha akıllıdır. Bugüne kadar böyle gelmiş bu, bundan sonra da böyle gidecek. Bu gerçeği ayırt edemeyenler kördür. Raskolnikov bunları söylerken, gerçi Sonya'ya bakıyordu ama artık anlayıp anlamadığını pek düşünmüyordu. Hummaya yakalanmış gibiydi, karamsar bir heyecan içindeydi. Gerçekten de uzun süredir hiç kimseyle konuşmamıştı. Sonya söylediği bu karamsar sözlerin onda bir din, bir inanç haline geldiğini anlamıştı. Heyecanla sürdürdü sözlerini. O zaman şunu anladım Sonya. İktidar ancak eğilip onu almak cesaretini gösterenlere verilir. Bir tek şey söz konusuydu burada, cesaret. Böylece hiç kimsenin, hiçbir zaman düşünmediği bir şey geldi aklıma. Evet, hiç kimsenin. Bütün bu saçmalıkların yanından geçerken, hiç kimse bunları kuyruğundan tuttuğu gibi cehenneme kadar yolunu var diye fırlatıp atmaya cesaret edememişti. Evet, gün gibi açıktı bu. Ne kimse cesaret edebilmişti böyle bir şeye, ne de şimdi eden vardı. Ben işte bu cesareti göstermek istedim ve öldürdüm. Ben yalnızca cesaret göstermek istedim Sonya. Hepsi bu. Sonya ellerini çırparak "Susun, susun," dedi. "Siz Tanrı'dan uzaklaşmışsınız. Sizi Tanrı çarpmış ve şeytana teslim etmiş." Gerçekten de Sonya, karanlıkta odamda yatıp bunları düşünürken yoksa şeytan mı ruhuma girdi de beni yoldan çıkardı ha? Susun, alay etmeyin. Dinsiz. Hiç ama hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yeter Sonya, alay ettiğim yok benim. Beni şeytanın sürüklediğini ben kendim de biliyorum. Üzgün üzgün tekrarladı. Sus Sonya, yeter artık. Her şeyi biliyorum ben. Odamda karanlıkta yatıp dururken bütün bunları kaç kez düşündüm. Kaç kez kendi kendime mırıldandım. En küçük ayrıntılarına varana dek her şeyi kendi kendimle tartıştım. Her şeyi, her şeyi biliyorum. Ve bütün bu gevezeliklerden o zaman öylesine bakıp usanmıştım ki, her şeyi unutmak, bütün bu gevezeliklere bir son vermek ve yeni bir hayata başlamak istiyordum Sonya. Benim oraya hiçbir şey düşünmeden bir aptal gibi gittiğimi mi sanıyorsun yoksa? Aklı başında bir insan olarak gittim ben oraya Sonya. Beni mahveden de bu oldu zaten. Sanıyor musun ki eğer iktidara sahip olmaya hakkım olup olmadığını kendime sormaya başlamışsam bunu hakkım olmadığını bilmiyorumdur? Ya da eğer insanın bir bit olup olmadığını sormaya başlamışsam demek ki insan benim için bir bit değildir? Kimin ki aklına böyle bir soru hiç gelmez ve doğruca hedefin üzerine yürür gider, insan onun için bir bittir. Eğer ben Napolyon olsa gider miydi, gitmez miydi diye kendi kendimi yiyip bitirmişsem, bir Napolyon olmadığımı açıkça hissetmiş olmalıyım. Bütün bu gevezeliklere katlandım Sonya ve bütün bunlardan kurtulmak istedim. Ahlaki, vicdani herhangi bir sebebe dayanmaksızın yalnızca kendim için öldürmek istedim. Bu konuda kendime bile yalan söylemek istemedim. Anneme yardım etmek için öldürmedim örneğin. Maddi imkanlara ve iktidara kavuşmak ve böylece insanlığa yardım etmek için de öldürmedim. Bütün bunlar palavra. Ben öylece öldürdüm. Kendim için, yalnızca kendim için yaptım bunu. İnsanlığa iyilik eden biri olmak ya da bir örümcek gibi ağıma düşen kurbanlarımın öz sularını emerek ömür sürmek o anda benim için herhalde farklı şeyler değildi. Beni bu cinayete sürükleyen başlıca sebep paraya duyduğum ihtiyaç da değildi. Çünkü paraya olan ihtiyacım bütün başka şeyler olan ihtiyacımdan daha fazla değildi. Bütün bunları şimdi anlıyorum, anla beni. Bütün o yıllardan yeniden geçecek olsam sanırım bu cinayeti tekrarlamazdım. O sıralar öğrenmek istediğim şey bambaşkaydı. Bambaşka bir şey yön verdi ellerime. Bir an önce öğrenmek istediğim bir şey vardı. Ben de herkes gibi bir bit miydim yoksa bir insan mı? Önüme çıkan engeli aşabilir miydim, aşamaz mıydım? Eğilip iktidarı yerden almaya cesaret edebilecek miydim, edemeyecek miydim? Titreyen bir yaratık mıydım yoksa hakları olan biri mi? Sonya ellerini çırparak ne hakkı dedi, öldürme hakkı mı? Sonya dedi Raskolnikov sinirli sinirli. İtiraz edecek, bir şeyler söyleyecek gibiydi. Sonra küçümseyen bir susuşla vazgeçti. Sözümü kesmesene. Ben sana yalnızca beni oraya şeytana sürüklediğini, sonra da oraya gitmeye hakkımın bulunmadığını, çünkü benim de herkes gibi bir bitten başka bir şey olmadığımı gösterdiğimi anlatmak istedim. Şeytan benimle alay etti. Ben de bu yüzden sana geldim. Konuğunu kabul et. Eğer bir bit olmasaydım şimdi burada ne işim vardı? Dinle. Kocakarı'ya giderken niyetim yalnızca bir deneme yapmaktı. Bunu böylece bilesin. Ama öldürdünüz, öldürdünüz. Öldürdüm ama nasıl? Adam öldürme böyle mi olur? Benim o gün gittiğim gibi mi gidilir adam öldürmeye? Nasıl gittiğimi de anlatırım bir gün sana. Ben o gün kocakarıyı değil, kendimi öldürdüm. Kendimi sonsuzcasına mahvettim. Kocakarıya gelince onu ben değil, şeytan öldürdü. Yeter, yeter artık Sonya, yeter! Birden müthiş bir üzüntüyle bağırdı. Bırak beni! Dirseklerini dizlerine dayadı. Avuçlarıyla kafasını bir mengene gibi sıktı. Ah bu ne acı böyle diye inledi Sonya. Raskolnikov birden başını kaldırdı. Mutsuzluğun çırpıttığı bir yüzle şimdi ne yapmalı söyle bakalım dedi. Sonya yerinden fırlayarak ne mi yapmalı dedi. Yaşlarla dolu gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Kalk hemen şimdi şu anda bir dört yol ağzına koş yere kapan. Önce kirlettiğin toprağı öp sonra dört bir yana eğil bütün dünyayı selamla. Ve ben öldürdüm diye bağır. O zaman Tanrı sana yeniden hayat verir. Sonya Raskolnikov'un ellerini avuçları içine aldı. Alev alev yanan gözlerini yüzüne dikip hummaya tutulmuşçasına titreyerek gideceksin, gideceksin değil mi diye sordu. Raskolnikov onun bu beklenmedik heyecanı karşısında çok şaşırmıştı. Kürekten söz ediyorsun Sonya dedi asık yüzle. Gidip kendime el vermem gerektiğini mi söylüyorsun? Acı çekmen, günahlarının kefaletini ödemen gerek. Hayır gitmeyeceğim onlara Sonya. Peki nasıl yaşayacaksın dedi Sonya. Kiminle yaşayacaksın? Annen yüzüne nasıl bakacaksın? Ben de neler söylüyorum. Annenle kız kardeşini terk etmiştin sen. Evet terk ettin, terk ettin. Bütün bunları kendisi de biliyor. İnsansız nasıl yaşanır? Ne olacaksın sen? Çocuk olmaz Sonya dedi Raskolnikov yavaşça. Onlara karşı ne suç işledim ki ben? Niçin gideyim? Gidip de ne diyeceğim ki ben? Bütün bunlar kurumsuzdan başka bir şey değil. Kendileri milyonlarca insanın canını okuyorlar. Üstelik de bunu erdem sayıyorlar. Hepsi alçak ve sahtekar onlara Sonya. Hayır gitmeyeceğim. Acı bir gülümsemeyle ekledi. Hem gidip ne diyeceğim onlara? Kadını ben öldürdüm ama paraları almaya cesaret edemedim. Bir taşın altına gizledim mi diyeceğim? Ama alay ederler o zaman benimle. Aptala bak, paraları bile almamış derler. Korkak ve aptal. Hiç ama hiçbir şey anlamayacaklardır. Sonya anlamaya layık insanlar da değiller zaten. Hayır gitmeyeceğim. Çocuk olma Sonya. Sonya ellerini ona doğru uzatmış. Acı çekeceksin, çok acı çekeceksin, acı çekeceksin diye tekrarlayıp duruyordu. Raskolnikov dalgın dalgın. Hem ben belki de kendimi iftira ediyorum dedi. Bitti, daha bir insanım belki. Ve kendimi mahkum etmekte acele ediyorum. Daha savaşacağım. Dudaklarında kibirli bir gülümseme belirdi. Böyle bir acıyı taşıyıp durmak. Üstelik de hayat boyunca. Raskolnikov asıl küzle ve dalgın dalgın. Alışırım dedi. Bir dakika kadar sustu. Beni dinle dedi. Ağlaştığımız yeter artık. Biraz da iş konuşalım. Sana buraya beni aradıklarını, izlediklerini söylemeye gelmiştim. Sonya korkuyla ne? Diye haykırdı. Ne oldu? Az önce küreye gitmemi istiyordun, şimdi ise korkuyorsun. Ne var ki onlara yakamı kaptırmayacağım. Daha savaşacağım onlarla. Hiçbir şey yapamayacaklar bana. Ellerinde doğru dürüst hiçbir delil yok. Dün çok büyük bir tehlike atlattım. Her şey bitti sanıyordum. Bugün işler oldukça düzeldi. Ellerindeki bütün deliller iki başlı. Yani onların bütün suçlamalarını kendimi savunabileceğim kanıtlar haline çevirebilirim. Çevireceğim de. Çünkü artık her şeyi öğrenmiş bulunuyorum. Ama herhalde beni içeri alacaklardır. Aslında bir olay olmasaydı belki bugün de içeri alırlardı. Hala da alabilirler ya. Ama bunun önemi yok Sonya. Biraz yatarım sonra salıverirler. Çünkü ellerinde doğru dürüst hiçbir delil yok ve olmayacak da. Sana söz veriyorum. Ellerindeki deliller beni hapse atmalarına yetmez. Artık yeter. Bütün bunları bilesin istedim. Annemle kız kardeşime gelince kendilerini korkutmadan fikirlerini değiştirmeye çalışacağım. Kız kardeşim sanırım artık güven altında. Dolayısıyla annem de. İşte böyle. Sen de dikkatli ol. Hapse girdiğim zaman gelip beni göreceksin değil mi? Ah tabii tabii. Fırtınanın ıssız bir kıyıya fırlatıp attığı iki insan gibi ezik, bitkin, üzgün öylece yan yana oturuyorlardı. Raskolnikov Sonya'ya bakıyor ve genç kızın kendisini ne kadar çok sevdiğini hissediyordu ama tuhaf şey. Böylesine çok sevilmek ona birden acı vermişti. Gerçekten de çok tuhaf, korkunç bir duyguydu bu. Kendisi için son umut, son çıkış yolu olduğunu düşünerek gelmişti Sonya'ya. Acılarının hiç değilse birazını burada bırakacağını düşünmüştü ama genç kızın bütün kalbini kendisine verdiğini anladığı şu anda kendini birden eskisinden çok ama çok daha mutsuz hissetmişti. Sonya, hapse girdiğim zaman gelip beni görmesen daha iyi olur. Sonya cevap vermedi, ağlıyordu. Birkaç dakika daha geçti. Sonra birden aklına gelmiş gibi, üzerinde haç var mı diye sordu Sonya. Raskolnikov önce soruyu anlamadı. Yok değil mi? Al bunu. Serve ağacından yapılmıştır. Bende bir tane daha var. Bakırdan Lizaveta vermişti. Lizaveta'yı da haçlarımızı değişmiştik. O bana kendi haçını vermişti. Ben de ona boynumdaki kutsal tasviri vermiştim. Ben şimdi Lizaveta'nın verdiğini taşıyacağım. Bunu da sen tak. Al. Benimdir. Yalvarırım. Al benimdir. Değil mi ki birlikte acı çekeceğiz? Bütün bunlara birlikte katlanacağız. Ver. Raskolnikov onu üzmek istememişti. Ama hemen sonra haçı almak için uzattığı elini geri çekti. Bir yandan da onu yatıştırmak için. Şimdi değil Sonya dedi. Sonra ver. Daha iyi. Sonya onu heyecanla doğrulayarak evet evet sonra daha iyi dedi. Acı çekmeye gidersen takarsın. Bana gelirsin ben sana kendi elimle takarım. Sonra dua eder yola çıkarız. Bu sırada oda kapısı 3 kez vuruldu. Sonya Semyonovna girebilir miyim? Çok iyi bildikleri nazik bir sesti bu. Sonya korkuyla kapıya atıldı. Lebezyatnikov'un sarışın yüzü göründü kapıda. Lebezyatnikov'un telaşlı bir hali vardı. Sizi görmeye geldim Sonya Semyonovna dedi. Sonra birden Raskolnikov'a döndü. Bağışlayın sizi de burada bulacağımı düşünmüştüm. Yani hiçbir şey düşünmemiştim. Özellikle düşündüğüm birden Raskolnikov'a bıraktı. Sonya'ya döndü. Kısaca Katerina Ivanovna çıldırdı dedi. Sonya bir şılık attı. Yani en azından öyle görünüyor. Doğrusu biz ne yapacağımızı şaşırdık. Durum bu. Gittiği yerden sanırım kendisini kovmuşlar. Belki de dövmüşler. Hiç değilse öyle görünüyor. Semyon Zaharich'in amirine gitmiş. Yokmuş adam evinde. Kendisi gibi bir generalle yemekteymiş. Düşünebiliyor musunuz? Tutup oraya yemek yedikleri yere gitmiş. Semyon Zaharich'in amirini çağırmalarını istemiş. İlla göreceğim diye de tutturmuş. Sanırım sonunda adamı sofradan kaldırtmış. İşin nasıl sonuçlandığını kestirebilirsiniz. Kendisini kovmuşlar. Katerina Ivanovna ise kendisinin adama sövdüğünü, hatta eline geçen bir şey üzerine fırlattığını söylüyor. Doğrusu yapmış da olabilir. Kendisini tutuklamamış olmaları ise şaşılacak şey. Herkese bunu anlatıyor şimdi. Amelia Ivanovna'ya da anlatıyor. Yalnız öyle bağırıyor, öyle dövünüyor ki ne dediği hiç anlaşılmıyor. Evet, dediğine göre madem artık herkes kendisini terk etmiş, o da çocuklarını alıp sokağa çıkacakmış. Kendisi laterna çalacak, çocuklar da şarkı söyleyip dans edeceklermiş. Kendisi de dans edecek, para toplayacakmış. Her gün generalin penceresi altına gidecekmiş. Soylu memur, çocuklarının sokaklarda nasıl dilendiklerini herkes görsünmüş. Böyle söylüyor. Durmadan çocukları dövüyor, onlar da ağlaşıp duruyorlar. Lyonya'ya hutro söylemeyi, oğlanla Polina Miolova'ya da dans etmeyi öğretiyor. Elbiselerini yırtıyor, aktörlerin giydiklerine benzer bir takım şapkalar yapıyor onlara. Kendisi de eline bir lenç alıp müzik aletiymiş gibi çalmak istiyor. Hiçbir şey dinlediği yok. Düşünebiliyor musunuz durumunu? Bu kadarı da olmaz artık. Lebezyatnikov belki daha da anlatacaktı ama onun soluğu kesilerek dinleyen Sonya mantosuyla şapkasını kaptığı gibi fırladı. Hem koşuyor hem giyiniyordu. Raskolnikov da onun ardından çıktı. Lebezyatnikov da Raskolnikov'u izledi. Sokağa çıktıklarında Lebezyatnikov yüzde yüz aklını kaçırdı dedi. Ben Sonya Semyonovna'yı ürkütmemek için sanırım dedim ama oynattığına hiç kuşkum yok. Dediklerine göre verem hastalığında beyinde bir takım tümörler çıkıyormuş. Ne yazık ki bu tıp işlerinden hiç anlamam. Kendisini kandırmaya çalıştım ama bir şey dinlemiyor ki. Tümörlerden söz ettiniz mi kendisine? Yani özel olarak tümörlerden değil de hem zaten söylesem de bir şey anlamazdı. Benim demek istediğim şu. Bence bir insan ağlaması için ortada bir sebep bulunmadığı açıkça anlatılmıyor. yapılır ve bu durum kendisine mantık yoluyla ispatlanırsa artık ağlamaz, öyle değil mi? O zaman yaşamak çok kolay olurdu. İzin verin, izin verin. Katerina Ivanovna'nın bunu anlaması hiç kuşkusuz epey güç. Ama bilmem biliyor musunuz? Paris'te delilerin yalnızca mantıken inandırmaya dayanılarak iyileştirilmeleri ihtimalini araştıran ciddi bir takım deneyler yapılıyormuş. Bu yakınlarda ölen bir profesörde, ki gerçek bir bilginmiş kendisi, böyle bir yöntemle iyileştirmenin mümkün olduğunu düşünüyormuş. Bu profesörün düşüncesinin özü de şu: delilerin bünyelerinde ciddi herhangi bir bozukluk yoktur. Delilik deyim yerindeyse eğer mantık bozukluğu, yargılama bozukluğudur, eşyaya doğru bakamamadır. Profesör aşamalı olarak hastasını yalanlamakla başlamış işe ve düşünebiliyor musunuz, söylediklerine göre bundan sonuçlanmış. Ama bu tedavi sırasında duşlardan da yararlandığına göre tabii yöntemi biraz kuşkuyla karşılıyorlar. En azından böyle olduğu sanılıyor. Raskolnikov ne zamandır onu dinlemiyordu. Tam evinin önüne gelince başıyla Lebezyatnikov'u selamladı ve apartmana girdi. Lebezyatnikov ancak o zaman kendine geldi, çevresine bakındı ve koşarcasına yoluna devam etti. Raskolnikov adasına girip odanın tam ortasında ayakta durdu. Ne diye gelmişti ki buraya? Yer yer yırtılmış, sararmış duvar kağıtlarına, her yeri kaplayan tozlara, yatağına bir göz attı. Avludan sürekli bir gürültü geliyordu. Sanki birisi çivi çakıyordu. Pencereye yaklaştı, parmak uçlarında yükselerek büyük bir dikkatle ve uzun uzun avluya baktı. Ama avlu boştu ve çivi çakan biri de görünmüyordu. Sol yanda açık birkaç pencere vardı. Pencere kenarlarındaki saksılarda boyunlara bükük bir takım çiçekler de seçiliyordu. Pencerelerin gerisine çamaşır asılmıştı. Ezbere bildiği şeylerdi bütün bunlar. Dönüp yatağına oturdu. Kendini hiçbir zaman böylesine yalnız duymamıştı. Sonya'dan belki de gerçekten nefret ettiğini bir kez daha düşündü. Özellikle de şu anda, onu böylesine mutsuz ettiği bir sırada. Neden gözyaşı dilenmeye gitmişti ki ona? İlle de kızcağızın hayatını zehirlemesi mi gerekti? Ah, bu ne alçaklıktı. Birden kesin bir kararla hayır diye söylendi. Tek başıma kalacağım ve o beni hapishaneye görmeye falan da gelmeyecek. 5 dakika kadar sonra başını kaldırdı ve tuhaf tuhaf gülümsedi. Aklına bir şey gelmişti. Belki de gerçekten en iyisi küreye gitmek diye düşündü. Kafasında belirsiz bulanık düşünceler odasında ne kadar oturdu hatırlayamıyordu. Birden kapı açıldı. Avdotya Romanovna girdi içeri. Az önce kendisinin de Sonya'ya yaptığı gibi önce eşikte durdu. Bir süre onu düşündü. Sonra ilerledi. Onun tam karşısındaki iskemleye dünkü yerine oturdu. Raskolnikov hiçbir şey söylemeden, hiçbir şeyi düşünmeden izliyordu onu. Kızma kardeşim, dedi Dunya. Yalnızca bir dakika için uğradım. Yüzünün düşünceli ama sert olmayan bir anlatımı vardı. Bakışları açık ve sakindi. Raskolnikov onu buraya getiren şeyin yalnızca kendisine duyduğu sevgi olduğunu görüyordu. Kardeşim, ben artık her şeyi biliyorum. Dmitri Prokofiç bana her şeyi anlattı ve açıkladı. Aptalca ve iğrenç bir kuşkuyla seni izliyorlar, sana acı çektiriyorlarmış. Dmitri Prokofiç bana hiçbir tehlike bulunmadığını ve senin boş yere üzülmekte olduğunu söyledi. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ve bu durumu seni nasıl öfkelendirdiğini, bu öfkenin sende nasıl ömür boyu sürecek bir iz bırakabileceğini çok iyi anlıyorum. Korktuğum da bu. Bizi terk ettiğin için seni kınamıyorum. Kınamaya cesaret edemem. Daha önce eğer sana serzenişte bulunduğum ise... Beni bağışla. Eğer benim de başıma böyle büyük bir felaket gelmiş olsaydı ben de herkesten kaçardım. Anneme bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim ama durmadan senden söz edeceğim ve senin adına kendisine yakında bizi görmeye geleceğini söyleyeceğim. Onun için üzülme, ben onu avuturum. Ama sen de onu üzme. Hiç değilse bir kez bizi ziyaret et. Onun bir anne olduğunu unutma. Buraya sana yalnızca bir tek şey söylemek için gelmiştim. Herhangi bir şekilde bana ihtiyacın olursa, varlığım sana gerekirse bana seslen yeter. Hoşça kal. Sertçe döndü ve kapıya doğru yürüdü. Dunya! Diye seslendi Raskolnikov ve yerinden kalkıp onun yanına gitti. Şu Razumihin, Dmitri Prokofiç çok iyi bir insan. Dunya hafifçe kızardı. Biraz bekledikten sonra evet dedi. Hünerli, çalışkan, dürüst, kuvvetle sevebilen bir insan. Elveda Dunya. Dunya'nın yüzüne bir ateş çöktü. Sonra birden telaşlandı. Ne oluyor kardeşim, dedi. Yoksa birbirimizden sonsuzcasına mı ayrılıyoruz? Ne diye böyle vasiyette bulunur gibi konuşuyorsun benimle? Fark etmez, elveda. Raskolnikov arkasını döndü, pencereye doğru yürüdü. Dunya durdu, ona kaygılı gözlerle baktı. Sonra perişan bir durumda çıkıp gitti. Hayır, soğuk değildi kız kardeşine karşı. Hatta bir an onu sımsıkı kucaklamak, onunla vedalaşmak, hatta ona söylemek isteğine kapılmıştı ama gel gör ki elini bir uzatamamıştı. Eğer kendisini kucaklayıp öpseydim, daha sonra belki tüyleri ürperir öpücüğünü çaldığımı söylerdi. Birkaç dakika sonra Dunya buna dayanabilir mi, dayanamaz mı diye düşündü. Hayır, dayanamaz. Böyleleri hiçbir zaman dayanamaz. Sonra Sonya'yı düşündü. Pencereden serin bir esinti geliyordu. Avlunun aydınlığı gitgide canlılığını kaybediyordu. Birden şapkasını aldığı gibi sokağa fırladı. Kendi hastalığıyla hiç ilgilenmiyordu. Aslında ilgilenmek istediği de yoktu. Ama yaşadığı ard arda üzüntüler, içinde bulunduğu dehşet dolu ruh hali hiçbir iz bırakmadan geçip gidemezdi. Gerçek bir humma nöbetiyle yatağa serilip kalmıyorsa eğer, bu herhalde içinde bulunduğu bitmez tükenmez telaş ve kaygılar sebebiyleydi. Bedenini ve bilincini ayakta tutan da bunlardı. Ama yapay ve geçici bir ayakta kalıştı bu. Amaçsızca dolaşıyordu, güneş batmıştı. Şu son sıralar tuhaf bir hüzün duymaya başlamıştı. Bu öyle acı veren, yakan bir hüzün de değildi. Ama bir süreklilik, sonsuzluk, umarsızlıkla dolu yıllar, bir metrelik alanın sonsuzluğu duyuluyordu bu soğuk, bu ölgünleşmiş hüzünde. Bunu özellikle de akşam saatlerinde daha acı verici bir biçimde duyuyordu. Geldi bir güneş batışından kaynaklanıveren bu aptalca, bu tümüyle fiziksel rahatsızlıklarla aptalca bir şey yapmaktan kendini koru diye söylendi. Birilerinin adını seslendiğini duydu. Çevresine bakındı. Lebezyatnikov koşup geliyordu kendisine doğru. Ben de sizden geliyordum, sizi arıyorum. Düşünebiliyor musunuz, dediğini yaptı. Çocukları da alıp çıktı. Sonya Semyonovna ile birlikte güç bela bulabildik onları. Kendisi bir tavaya vuruyor, çocukları da dans etmeye zorluyor. Çocuklar ağlıyorlar. Kavşaklarda dükkanların önünde duruyorlar. Ardları sırada bir sürü dangalak koşturup duruyor. Hemen gidelim. Ya Sonya? Diye sordu. Sesinde müthiş bir endişe titreşimi vardı. Çıldırmış gibi sanki. Yani Sonya Semyonovna değil çıldıran. Katerina Ivanovna ama Sonya Semyonovna da çıldırmış gibi. Katerina Ivanovna ise tümden çıldırmış sanki. Ne diyorum size, aklını tümden oynatmış. Şimdi yakalayıp karakola götürürler hepsini. Bunun üzerinde nasıl bir etki yapacağını düşünebiliyor musun? Şu anda köprünün oradalar. Sonya Semyonovna'nın evine çok yakın. Hemen kanalın orada. Kanalın hemen köprüye yakın bir yerinde Sonya'nın evinden iki ev ötede özellikle de küçük çocukların oluşturduğu bir kalabalık vardı. Katerina Ivanovna'nın kızık sesi ta köprünün oradan duyuluyordu. Gerçekten de sokaktan gelip geçenlerin ilgisini çekecek tuhaf bir görünüşleri vardı. Üzerinde eski elbiseler, omuzunda şu ünlü şalı, başında da bir yana yıkılmış eski bir hasır şapka bulunan Katerina Ivanovna gerçekten de çıldırmış gibiydi. Yorgunluktan güçlükle soluk alıyordu. Verem'in tükettiği yüzü her zamankinden daha da acı doluydu. Ama heyecanı dinmek bilmiyor, her geçen saniye biraz daha sinirleniyordu. Çocukların üzerine atılıyor, bağırıyor, itekliyor, herkesin gözü önünde nasıl dans etmeleri, nasıl şarkı söylemeleri gerektiğini öğretiyor, bunun için ne gerekli olduğunu anlatıyor, onların anlayışsızlığından umutsuzluğa kapılıyor, dövmeye başlıyordu. Sonra onları öylece bırakıp kalabalığa dönüyor, üstü başı düzgünce birini gördü mü doğruca ona atılıyor ve soylu hatta aristokrat bir ailenin çocukları olan şu gariplerin ne hallere düşürüldüğünü anlatmaya koyuluyordu. Kalabalıktan biri gülecek ya da laf atacak oldu mu kavga etmeye hazır, hemen üzerine gidiyordu. Kalabalık arasında gerçekten de gülenler vardı. Kimileri ise başlarını sallıyorlardı, ancak genel olarak herkes yanında ürkmüş, çocukları ağlaşıp duran bu deli kadını ilgiyle izliyordu. Yatnikov'un sözüne ettiği tava ortalarda yoktu. Ya da en azından Raskolnikov görmemişti. Ama Katerina Ivanovna Poliçka'yı şarkı söylemeye ya da Lonya ile Kolya'yı dans etmeye zorladığı zaman tava yerine kuru avuçlarını birbirine vurarak tempo tutuyordu. Bu arada şarkıya kendisi de eşlik etmek istiyor ama daha ikinci notada müthiş bir öksürükle sesi kesiliyor, umutsuzluğa kapılıyor, öksürüğüne lanetler savuruyor, hatta ağlamaya başlıyordu. En çok da Kolya ile Lonya'nın korkudan ağlamaları onu öfkelendiriyordu. Çocukları gerçekten de sokak şarkıcılarının kılığına sokmaya çalışmıştı. Oğlana kırmızı ve beyaz bezlerden bir sarık sararak sözüm ona Türk'e benzetmişti. Lonya için uygun kostüm bulamamış, başına yünden bir başlık geçirmişti. Külahının ucuna da Katerina Ivanovna'nın ninesine ait olan ve bugüne dek bir aile yadigarı olarak sandıkta saklanan beyaz bir tavus tüyü takılmıştı. Poliçka'nın üzerinde her zaman kentaresi vardı. Annesini ürkek, şaşkın bakışlarla izliyor, çıldırmış olduğunu anladığı için gözyaşlarını ondan gizlemeye çalışarak arada bir ürkek bakışlarını çevrede gezdiriyordu. Sokaktan ve kalabalıktan son derece korkmuşa benziyordu. Sonya'ya gelince Katerina Ivanovna'nın bir an bile olsun yanından ayrılmıyor, gözyaşları içinde eve dönmesi için yalvarıyordu. Ama Katerina Ivanovna onu dinlemiyordu bile. Boğulurcasına öksürerek yeter Sonya kes artık diye bağırıyordu. Çocuk gibisin, ne istediğini kendin de bilmiyorsun. O sarhoş Alman karının evine dönmem diye kaç kez söyledim sana. Ömrü boyunca dürüstlükle bağlılıkla hizmet etmiş, hatta bir bakıma görevi başında ölmüş soylu bir babanın çocukları nasıl dileniyor. Varsın bütün Petersburg görsün. Sen de amma safsın Sonya. Ne kalmış ki artık söylesene. Yeter artık bizim yüzümüzden çektiğin. Sana daha fazla yük olmak istemiyorum. Birden Raskolnikov'u gördü ve ona doğru atıldı. Ah Rodion Ramonovich, siz misiniz? Şu küçük budalaya bundan daha akıllıca bir şey yapamayacağımızı lütfen siz anlatır mısınız? Latenacılar bile para kazanıyor. Bizi hemen fark ederler ve dilenciliğe kadar düşmüş soylu bir ailenin yetimleri olduğumuzu öğrenirler. O general bozuntusuna gelince göreceksiniz, yerinden olacak. Her gün onun penceresi altına gideceğiz. Çar hazretleri oradan geçerken önünde diz çöküp yetimlerimi göstereceğim ve koru bizi babamız diyeceğim. Yetim babasıdır o, acıması boldur, bizi koruyacaktır, göreceksiniz. O general bozuntusuna gelince göreceksiniz ne olacağını. Sen Kolya yine dans edeceksin. Şuna bak yine ağlıyor. Ne var ağlayacak, neden korkuyorsun aptal? Hey tanrım, bunlarla ne yapacağım ben? Radyo Ramonovich o kadar kafasızlar ki ne yapılır bunlarla? Kendisi de ağladı, ağlayacak bir halde olmasına karşılık ağlayan çocuklarını Raskolnikov'a gösteriyordu. Raskolnikov onu evine dönmesi için kandırmaya çalıştı. Hatta öz saygısını etkilemek için soylu kızlar için açılacak bir pansiyonun yöneticisi olmaya hazırlanan bir bayanın latenacılar gibi sokaklarda dolaşmasının hiç yakışık olmadığını söyledi. Pansiyon mu? Davulun sesi uzaktan hoştur. Kahkahası bir öksürük nöbetiyle kesilmişti. Hayır Rodion Romanovich, geçti o hayaller. Herkes bizi terk etti. O general bozuntusuna gelince biliyor musunuz Rodion Romanovich? O herifin suratına bir okka fırlattım ben. Orada uşaklar arasında tam da masanın üzerindeydi okka. Onu ziyarete gelenlerin imzaladıkları kağıdın yanındaydı. Ben de imzaladım o kağıdı. Hokkayı fırlattım ve kaçtım. Ah alçaklar, alçaklar. Ama tükürmüşüm hepsini. Artık bunlara kendim bakacağım. Kimsenin önünde eğilmeyeceğim. Başıyla Sonya'yı gösterdi. Yeter bu kızcağızı çektirdiğimiz. Poliçka kaç para oldu göster bakayım. Ne? Yalnız iki kapik mi? İğrenç yaratıklar. 5 para vermiyorlar. Yalnız ardımızdan koşup dillerini çıkartıyorlar. Kalabalıktan birini gösterdi. Ya şu aptal niye gülüyor? Hep Kolya'nın kafasızlığı yüzünden bunlar. Sana ne oluyor Poliçka? Fransızca konuş benimle ama sana öğretmiştim. Birkaç cümle biliyordun hani? Yoksa sizin soylu bir ailenin iyi eğitim görmüş çocukları olduğunuz, öteki latenacılara benzemediğiniz nereden anlaşılacak? Kukla oynatıp şarlatanlık etmiyoruz biz sokaklarda. Soylu romanslar söylüyoruz. Ne söylesek acaba ki? Durmadan sözümü kesiyorsunuz. Oysa biz, biliyor musunuz Rodion Romanovich? Söyleyeceğimiz şarkıyı seçmek için durmuştuk biz burada. Öyle bir şarkı olmalı ki bu kolyede dansa eşlik edebilsin bize. Çok hazırlıksız durumdayız. Doğru dürüst prova edebilmemiz için önce aramızda anlaşmamız gerek. Sonra da Yüksek Sosyete'nin bulunduğu Nevski bulvarına gideceğiz. Orada hemen fark ederler bizi. Lonya Huturok'u biliyor. Ama bunu herkes söylüyor. Herkesin ağzına varsa yoksa Huturok. Biz çok daha soylu bir şey söylemeliyiz. Sen bir şey bulabildin mi Polya? Hiç olmazsa sen annene yardım et. Bellek, bellek diye bir şey kalmadı ki bende. Yoksa hemen hatırlardım. Acaba neyi okusak? Ah, Fransızca Sing Saus'u mu söyleyelim? Bunu size öğretmiştim. En önemlisi de bu şarkı Fransızca olduğu için sizin soylu çocuklar olduğunuzu hemen anlarlar. Çok daha dokunaklı olur böylesi. Hatta başka bir şarkı da söyleyebiliriz. Bu tam bir çocuk şarkısı ve bütün aristokrat evlerinde çocuklara ninni olarak söylenir. Şarkıyı okumaya başlamışken kesti. Hayır. King Saus daha iyi. Hadi bakalım Kolya, eller belde, çabuk. Sen de Lunya, ters tarafa dön. Biz de Poliçka ile size eşlik edip el çırpacağız. Boğulurcasına öksürmeye başlayarak şarkıyı kesti. Enterini düzelt, Poliçka omuzların kaymış. Hem öksürüyor hem Polya'yı uyarıyordu. Siz artık davranışlarınıza, üstünüze başınıza özellikle dikkat etmeniz gerek ki soylu bir aileden olduğunuz anlaşılsın. Ben o zaman göğüs kısmını bol tutmak ve iki parçalı biçmek istemiştim. Ama sen Sonya kısa olsun diye tutturmuştun. Görüyor musun şimdi şu durumu? Çocuğun üzerinde nasıl çirkin duruyor. Ah, yine mi ağlıyorsunuz siz? Ne oluyorsunuz aptal şeyler? Evet Kolya, başla hemen, çabuk. Ah, ne çekilmez bir çocuk bu. Yine mi asker? Evet, ne istiyorsun ahbap? Gerçekten de bir polis kalabalığı yararak ilerliyordu. Ve bu ortamda, bu sırada üzerinde bir kabut bulunan resmi elbiseli 50 yaşlarında yüksek rütbeli bir memur olduğu anlaşılan ve adamın boynunda bir nişan vardı ve bu Katerina Ivanovna'nın çok hoşuna gitmiş polisi de etkilemişti. Bir bay onlara yaklaştı ve hiçbir şey söylemeden Katerina Ivanovna'ya 3 rublelik bir banknot uzattı. Adamın yüzünde içten bir acıma duygusu vardı. Katerina Ivanovna parayı aldı, kibar hatta fazla törensel bir reveransla adamı selamladı ve gururlu bir tavırla "Çok teşekkür ederim iyiliksever beyefendi," dedi. "Bizi bu duruma düşüren nedenler? Polis kal şu parayı. Felakete uğramış soylu bir kadına yardım etmeye hazır yüce gönüllü soylu insanlar hala var görüyorsunuz. Lütufkar beyefendi. Bu gördüğünüz yetimler soylu, hatta denilebilir ki aristokrat bir aileden geliyorlar. O general bozuntusuna gelince yemek masasına kurulmuş bıldırcın zifleniyordu. Kendisini rahatsız ediyorum diye ter tepindi olduğu yerde. Ekselansa dedim, kendisine çok yakından tanıdığınız rahmetli Semyon Zahar için yetimlerini koruyun. Çünkü dedim, tam rahmetli toprağa verdiğimiz gün öz kızını alçakların alçağı bir adam hakarette bulundu. Yine deminki asker niye diye sokulup duruyor yanımıza. Memura seslendi. Koruyun bizi ondan. Az önce Meşçanskaya'daydık. Yine bunun gibi biri yüzünden buraya kaçtık. Ne alıp veremediğin var bizim ahmak? Çünkü sokaklarda yasaklanmıştır. Lütfen uygunsuzluk etmeyin. Uygunsuz sensin. Tut ki Latena'yla dolaşıyorum. Seni ilgilendirir mi bu? Latena'yla dolaşmak için izin kağıdı gerek. Siz de bunu kendiliğinizden yapıyorsunuz. Böylece de halkın toplanmasına sebep oluyorsunuz. Nerede oturuyorsunuz? Ne izin kağıdı, dedi Katerina Ivanovna. Kocama daha bugün toprağı verdim. Ne izin kağıdı? Yüksek rütbeli memur, hanımefendi diye söze başlayacak oldu. Sakin olun, buyurun gidelim, ben sizi götürürüm. Burada sokak ortasında hiç yakışık almıyor. Siz rahatsızsınız. Katerina Ivanovna, iyiliksever beyefendi, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz, dedi. Nevski bulvarına gideceğiz biz. Sonya, nereye kayboldu bu kız? O da ağlıyor. Ne oluyor hepinize böyle kuzum? Birden korkuyla bağırdı. Kolya, Lonya, nereye gidiyorsunuz? Aptallar, Kolya, Lonya, nereye gidiyor bunlar böyle? Sokaktaki kalabalıktan, annelerinin çılgınca davranışlarından ve son olarak da kendilerini tutup bir yere götürmek isteyen polisten müthiş korkan Kolya ile Lonya sanki anlaşmışlar gibi el ile tutuşup kaçmaya başlamışlardı. Zavallı Katerina Ivanovna da ağlaya inleye onların ardından koşmaya başladı. Soluğu tıkanarak ve gözyaşları içinde koşuyordu. Çok acıklı bir görünüştü bu. Sonya ile Poliçka da onun ardından koşmaya başlamışlardı. Yakala, getir onları Sonya. Aptal, değer bilmez çocuklar. Polya, tut onları. Ben sizin için bu kadar. Sözcüğünü tamamlayamadı, koşarken ayağa takıldı ve düştü. Aman tanrım, yaralandı, kan içinde kaldı, dedi Sonya ve onun üzerine eğildi. Herkes koşuştu. Raskolnikov ile Lebezyetnikov ilk koşup gelenler arasındaydı. Yüksek rütbeli memur da gelmişti, onun ardından da polis geliyordu. İşin kendisini epey yoracak bir hal almaya başladığını sezerek, hey yarabbim gibilerden elini sallıyor, bir yandan da dağılın bakalım diyerek zavallı kadının başına biriken kalabalığı dağıtmaya çalışıyordu. Kalabalıktan birisi ölüyor diye bağırdı. Delirmiş, dedi bir başkası. Kadının biri haç çıkardı. Tanrım sen bizi koru. Kaçan küçükleri yakaladılar mı bari? Ha işte ablaları tutmuş getirdi. Ah sizi küçük şeytanlar. Ama Katerina Ivanovna'ya dikkatle bakınca bütün kaldırımı kaplayan kanın Sonya'nın sandığı gibi düşüp de yaralanmasından değil ağzından boşandığını anladılar. Raskolnikov'la Lebezyetnikov'a dönen memur, ben bunu bilirim, gördüm, diye mırıldandı. Veren bu. Kan işte böyle birdenbire boşanır ve boğar. Geçenlerde bir yakınımın başına geldi. Gözlerimle gördüm. Neredeyse 1,5 bardak kan boşandı ağzından. Ne yapsak acaba, şimdi ölecek. Şuraya benim evime götürelim, diye yalvardı Sonya. Hemen şuracıkta oturuyorum ben. Şurada hemen iki ev ötede. Kalabalık içinde biri ona bir buna doğru koşuyor, yalvarıyordu. Ne olur çabuk bir doktor çağırın tanrım. Memurun çabasıyla işler yoluna kondu. Hatta polis bile yardım etti Asya'nın taşınmasına. Zavallı kadını yarı ölü durumda götürüp Sonya'nın yatağına yatırdılar. Ağzından hala kan geliyordu. Odaya Sonya'dan başka Raskolnikov, Lebezyetnikov, memur ve polis de gelmişti. Polis ilk iş olarak ardıları sıra ta buraya kadar gelen kalabalığı dağıtmaya koyulmuştu. Tir tir titreyen ağlayan çocukları Poliçka ellerinden tutup içeri sokmuştu. Kapur Moptovlar da gelmişlerdi. Topal ve tek gözü kör bir adam olan Kapurnatov, fırça gibi dimdik saçlarıyla favorileri iyice tuhaf bir görünüş veriyordu. Karısının sürekli korkan bir hali vardı. Ağızları yarı açık, yüzlerinde hep bir şaşkınlık anlatımı bulunan çocukları tahtadan yontulmuş gibiydi. Bütün bu kalabalık içinde birden Svidrigailov da göründü. Kalabalık içinde onun da bulunduğunu hatırlayamayan Raskolnikov, şimdi nereden çıkıp geldiğini bir türlü akıl erdiremeyerek şaşkınlıkla baktı ona. Birileri doktordan ve papazdan söz etti. Memur Raskolnikov'a doktor çağırmanın ihtiyaçsız olduğunu fısıldamakla birlikte yine de gidip bir doktor getirmelerini emretti. Kapurmatov'un kendisi koştu bu iş için. Bu arada ağzından gelen kan bir süre için duran Katerina Ivanovna biraz kendine gelir gibi olmuştu. Titreyen ellerle alnındaki ter damlacıklarını silen Sonya'nın rengi yeri uçmuş yüzüne hastalıklı ama dimdik, delip geçen bakışlarla bakıyordu. Sonra kendisini kaldırmalarını rica etti. İki yanından tutup kendisini yatağında oturttular. Güçlükle konuşarak, çocuklar nerede diye sordu. Sen mi getirdin onları Polya? Ah aptallar, ne diye kaçtınız sanki? Kurumuş dudaklarına hala kan geliyordu. Gözlerini odanın içinde gezdirerek, demek burada yaşıyorsun Sonya dedi. Şimdiye kadar hiç gelmemiştim sana, bugüne kısmetmiş. Acıyla bakıyordu Sonya'ya. İliğini kanını emdik senin Sonya. Polya, Lonya, Kolya buraya gelin. İşte Sonya, hepsi sana emanet. Bana gelince tamam artık, balo bitti. Bırakın beni, hiç değilse rahatça ölebileyim. Başını yastığa koyarak kendisini yeniden yatağına uzattılar. Ne, papaz mı? Hayır, gerekmez. Boşa para harcamayın. Benim hiçbir günahım yok. Olsa da Tanrı bağışlar. Kendisi de biliyor nasıl acı çektiğimi. Bağışlamazsa, onu da kendi bilir. İdeni'ye sayıklamaya başlamıştı. Arada bir irkilerek çevresine bakıyor, bir an herkesi tanıyacak gibi oluyor ama hemen sonra bilinç yerini sayıklamaya bırakıyordu. Hırıltıyla ve güçlükle soluk alıyordu. Boğazında bir şey fıkırdıyor gibiydi. Her sözcüğün sonunda durup soluklanarak, ''Ekselansları'' dedim ona diye söylendi. ''Bu Amelia Lyudkovna. Ah Lonya, Kolya, eller kalçaya, çabuk, daha çabuk. Glissez, glissez, ayaklarını yere vur. Zarif, sevimli bir çocuk olmalısın.'' Devamı nasıldı? Ah, bir hatırlayabilsem. Hayır, böyle değildi. Nasıl da uyduruyor aptal. Ah evet, işte bir tane daha. Öğle sıcağında bir kayağında Dağıstan'ın... Ah ne çok severdim bu romansı, ne çok. Poliçka biliyor musun? Babanla nişanlıyken hep bunu söylerdi rahmetli. Hey gidi günler. Ah bir söyleyebilsek bunu. Dur bakayım nasıldı, görüyor musun, unutmuşum. Hatırlatsanıza bir nasıldı? Müthiş bir heyecan içindeydi ve kalkmak için büyük çaba harcıyordu. Sonunda hırıltılı, yırtılıcasına bir sesle okumaya başladı. Korkunç bir sesti bu. Her sözcükte duraksıyor, söyledikçe yüzündeki korku anlatımı artıyordu. Öğle sıcağında bir kayağında Dağıstan'ın göğsünde bir kurşunla... Birden gözyaşlarına boğularak, insan içini parçalayan hıçkırıklarla ekselans dedi. Koruyun şu yetimleri. Rahmetli Semyon Zahariç'le paylaştığınız tuz ekmek hatırına koruyun. Aristokratlık adına da diyebiliriz buna. Birden kendine gelerek irkildi. Herkesin yüzüne tek tek ve korkuyla baktı. Birden Sonya'yı tanıdı. Onu burada karşısında görmekten şaşırmış gibi yumuşak sevecen bir sesle, Sonya, Sonya, Sonya canım, sen de burada mısın dedi. Kendisini tekrar kaldırdılar. Umutsuzluk ve öfke dolu bir sesle, yeter artık, tamam, elveda talihsiz kız. Lagar beygiri çok yordular, çatladı artık dedi ve başı yastığa düştü. Yeniden kendini kaybetmişti. Ama bu son kendinden geçişi oldu ve uzun sürmedi. Beyaz denebilecek sarı zayıf yüzü geriye doğru sarktı, ağzı açıldı, bacakları kasılarak uzadı, derin bir soluk aldı ve öldü. Sonya fırlayıp yatağa atıldı, sımsıkı sarıldı ölüye, başını kurumuş göğsüne dayadı ve öylece kaldı. Polyacık tanesinin ayaklarına kapanmış, hıçkır hıçkır öpüyordu. Ne olup bittiğini henüz kavrayamayan ama korkunç bir şeylerin geçmekte olduğunu anlayan Kolye ile Lonya, karşılıklı olarak elleriyle birbirlerinin omuzlarından tutmuşlardı, derken gözlerini birbirlerinin gözüne dikip ağızlarını açarak aynı anda bağırmaya başladılar. İkisi de hala gösteri kılığındaydılar. Birinin başında sarık, ötekinin başında ise ucunda tavus tüyü takılı külah vardı. Bu arada şu ünlü diploma yine nasıl ortaya çıkmıştı? Yatağın üzerinde Katerina Ivanovna'nın hemen yanı başında duruyordu. Raskolnikov diplomaya bir göz attı, sonra pencereye doğru çekildi, Lebezyatnikov yanına gelerek öldü dedi. Svidrigailov geldi yanlarına, Radyon Ramunoviç dedi, size bir iki şey söylemek istiyorum. Lebezyatnikov hemen yerini ona bıraktı ve kibarca yanlarından uzaklaştı. Svidrigailov şaşıran Raskolnikov'u daha uzakça bir köşeye çekerek, bütün bu telaşı yani cenaze vesaire işlerini ben üzerime alıyorum dedi. Paraya bakan işler bunlar, bilirsiniz. Öte yandan size elimde bana gerekli olmayan bir para bulunduğundan söz etmiştim. Şu iki yavruyla Poliçka'yı bir öksüzler yurduna yerleştirip, her biri içinde ergin yaşa geldiklerinde almaları şartıyla 1500 ruble yatıracağım. Sonya Semyonovna'nın içi rahat etsin. Ona Semyonovna'ya gelince içinde bulunduğu burguçtan çekip kurtaracağım onu da. İyi bir kıza benziyor kendisi, öyle değil mi? Siz de Avdotya Ramonovna'ya lütfen 10.000 rublesini bu yolda harcadığımı iletin. Raskolnikov, hangi amaçlarla yapıyorsunuz bu iyiliği diye sordu. Svidrigailov gülümsedi. Amma kuşkulu adamsınız. Bu paralara ihtiyaç duymadığımı söylemiştim size. Sonra yalnızca insanca bir duyguyla yapıyor olamaz mıyım böyle bir şey? Parmağıyla Katerina Ivanovna'nın yattığı köşeyi gösterdi. Herhangi bir tefeci koca karı gibi bir bit değildi o. Lojinin yaşayıp alçaklıklarına devam etmesi mi yoksa onun ölmesi mi daha iyi? Eğer ben böyle bir yardımda bulunmazsam Poliçka da o yolun yolcusu değil mi? Svidrigailov bunları bakışlarını Raskolnikov'dan ayırmadan neşeli bir kurnazlıkla ve göz kırparak söylemişti. Sonya'ya söylediği sözleri hem de tam kendi deyimleriyle onun ağzından duyan Raskolnikov buz gibi oldu, sarardı. Hızla geri çekilip yabanıl ışıklarla parlayan gözlerini Svidrigailov'un üzerine dikti, soluğunu tutarak ''Nereden biliyorsunuz siz bunları?'' diye kekeledi. ''Ben hemen şuracıkta şu duvarın ötesinde Madame Razoliç'in dairesinde oturuyorum. Şurada Kopermovlar, şurada da benim eski ve sadık dostum Madame Rosliç oturur. Anlayacağınız komşuyuz. Siz ha? Evet ben.'' Katıla katıla gülmeye başladı Svidrigailov. ''İnanın bana Radyon Ramonoviç, siz benim çok ama çok ilgimi çekiyorsunuz. Hem ben size anlaşacağımızı söylememiş miydim? İşte bakın anlaştık. Benim kendisiyle uyum sağlanabilir, geçinebilir bir adam olduğumu da göreceksiniz. Göreceksiniz ki benimle yaşanılabilirmiş de.'' Raskolnikov için tuhaf bir dönem başlamıştı. Sanki yanının yöresini bir sis sarmış ve onu kurtuluşu olmayan ağır bir yalnızlığa gömmüştü. Çok sonraları hayatının bu dönemini hatırladığında çıkardığı sonuç bilincinin bulanıklaşır gibi olduğu ve bu durumun aralıklarla son felaket anına kadar böylece sürüp gittiğiydi. O sıralar pek çok şeyde, örneğin bazı olayların tarihlerinde ve ne kadar sürdüklerinde yanıldığından kesinlikle emindi. En azından bazı olayları hatırladıkça ve hatırladıklarını anlamaya, açıklamaya başladıkça kendisiyle ilgili çoğu şeyi bile ancak başkalarının bilgisine başvurarak öğrenebilmişti. Örneğin bir olayı bir başka olayla karıştırıyor, o bir başka olayı ise yalnızca hayalinde var olan bambaşka bir olayın sonucu sayıyordu. Kimiliğin kendini müthiş acı veren hastalıklı bir üzüntünün içinde buluyor, bu üzüntü zaman zaman paniğe varan dayanılmaz bir korkuya dönüşebiliyordu. Bununla birlikte kendini bu korkunun tam tersi bir duyumsamazlık içinde duyduğu dakikaları, saatleri, hatta belki de günler olduğunu da hatırlıyordu. Ölmekte olan kimi insanlarda görülen hastalıklı umursamazlığa, kayıtsızlığa benzer bir duyumsamazlıktı bu. Aslında son günlerde kendi durumunu açıkça görmekten kaçınıyordu. Hemen açıklanması gereken çok önemli bazı olaylar onu özellikle üzüyordu. Oysa içinde bulunduğu bir takım kaygılardan kaçıp kurtulabilse öyle sevinecekti ki. Özellikle de Svidrigaylov kaygılandırıyordu onu. Hatta yalnızca onun üzerinde durduğu bile söylenebilirdi. Svidrigaylov'un Katerina Ivanovna'nın öldüğü gün Sonya'nın evinde söylediği, anlamı kendisi için son derece açık ve bir o kadar da tehlikeli sözlerinden sonra düşüncelerinin olağan akışı altüst olmuş gibiydi. Ancak bu yeni gerçek kendisini bunca kaygılandırmasına rağmen o nedense bu işin iç yüzünü öğrenmekte hiç acele etmiyordu. Bazen kendini kentin ıssız bir semtinde acınası bir meyhanede düşüncelere gömülmüş olarak tek başına bir masada oturur buluyor. Buraya nasıl geldiğini bir türlü çıkartamıyor derken aklına birden Svidrigaylov geliyor. Böyle anlarda hemen bu adamla oturup konuşması ve onunla ilgili sorunu kökünden halletmesi gerektiğini acı duyarak ama apaçık bir biçimde anlıyordu. Hatta yine böyle kendini kentin dışında bulduğu bir gün Svidrigaylov'u beklediğini, onunla burada buluşmak için sözleştiğini sanmıştı. Bir başka günde sabaha karşı yerde çalıların altında uzanmış, buraya nasıl geldiğini, nasıl yatıp uyuduğunu çıkartamamıştı bile. Aslında Katerina Ivanovna'nın ölümü üzerinden geçen şu 2-3 gün içinde Svidrigaylov'la iki kez karşılaşmıştı. Amaçsızca ve 1-2 dakikalığına uğradığı Sonya'nın evinde olmuştu bu karşılaşmalar. Ancak zamanı gelince yediğini açmamak üzere aralarında anlaşmışlarcasına bu kısa karşılaşmalarda asıl konuya hiç değinmemişler, yalnızca hal hatır sormakla yetinmişlerdi. Raskolnikov'un son gidişinde cenaze bir tabunun içinde olarak hala odada duruyordu. Svidrigaylov dinsel tören ve gömülmeyle ilgili emirler veriyor, telaşla koşturup duruyordu. Sonya da çok meşguldü. Svidrigaylov Raskolnikov'a Katerina Ivanovna'nın çocuklarının sorununu çözümlediğini, burada kimi tanıdıkları aracılığıyla gerekli adımları atarak çocukları üstelik de çok iyi bir yurda yerleştirdiğini, kendileri için ayırdığı paranın bu işte çok yardımı olduğunu, çünkü parası olan çocukları bir yurda yerleştirmenin yoksul çocukları yerleştirmekten çok kolay olduğunu anlattı. Sonya hakkında da bir şeyler söyledi. Bir konuda görüşmek ve kendisine danışmak için bugünlerde ona uğrayacağını da söz verdi. Merdivenlerin başında sahanlıkta konuşuyorlardı. Svidrigaylov Raskolnikov'un gözlerinin ta içine bakarak bir süre sustuktan sonra birden sesini alçalttı. "Neyiniz var Radyon Ramonovic?" dedi. "Kendinize değil misiniz? Evet, bakıyor dinliyorsunuz ama hiçbir şey anladığınız yok. Cesaretinizi toplayın. Oturup bir konuşsak sizinle. Ama o kadar çok işim var ki. Hem kendi işlerim hem başkalarının işleri." Bir an durdu sonra. "Ah Radyon Ramonovic," dedi. "Herkesin her şeyden önce havaya ihtiyacı var azizim. Havaya, havaya, havaya." Svidrigaylov birden merdivenlerden çıkmakta olan papazla zangoça yol vermek için kenara çekildi. İki din adamı onun emriyle rahmetliye dua etmek için her gün iki kez düzenli olarak geliyorlardı. Papazla zangoç geçtikten sonra Svidrigaylov da merdivenlerden inerek yoluna devam etti. Raskolnikov bir süre durup düşündükten sonra papazla zangoçun ardı sıra Sonya'nın odasına girdi. Tam kapıda durdu. Duaya başlanmıştı. Sakin, sessiz, hüzünlü bir havayla dua ediliyordu. Ölüm bilinci, ölümün varlığı duygusu Raskolnikov için ta çocukluğundan beri ağır, içinde mistik bir korku uyandıran bir duyguydu. Hem ne zamandır herhangi bir ayinde de bulunmamıştı. Üstelik burada başka bir şeyler vardı. Korkunç, tedirgin edici bir şeyler. Çocuklara baktı. Hepsi tabutun önünde diz çökmüştü. Poleçka ise ağlıyordu. Onların arkasına Sonya vardı. Sessizce, ürkercesine ağlayarak dua ediyordu. Şu birkaç gündür ne yüzüme baktı ne de bana bir şey söyledi diye düşündü Raskolnikov. Güneş odayı iyice aydınlatıyordu. Buhurdandan kıvrıla kıvrıla bir duman yükseliyor. Papaz ruhu şad olsun diye dua ediyordu. Raskolnikov duanın sonuna kadar bekledi. Papaz içeridekileri kusayıp veda ederken bir yandan da tuhaf bakışlarla çevresini süzüyor gibiydi. Duadan sonra Raskolnikov Sonya'ya yaklaştı. Sonya hemen onun iki elini birden tutup başını omuzuna yasladı. Bu dostça yakınlık Raskolnikov'u müthiş şaşırttı. Hatta tuhaf buldu. Sonya'nın bu davranışını ve nasıl işti bu böyle düşündü. Sonya'da kendisine karşı en ufak bir nefret, tiksinti yoktu. Elleri bile titremiyordu. Bir insanın kendini küçük görmekte ulaşabildiği en son noktaydı bu artık. En azından Raskolnikov bunu böyle almıştı. Sonya hiçbir şey söylemedi. Raskolnikov onun ellerini sıkıp çıktı. Dayanılmaz bir ağırlık duyuyordu içinde. Eğer şu anda ömrü boyunca da olsa yapayalnız kalabileceği bir yerlere gidebilmesi mümkün olsaydı kendini mutlu sayacaktı. Ama bir sorun vardı bu noktada. Şu son sıralar hemen hep yalnız olmasına rağmen kendini bir türlü yalnız duyamamıştı. Kent dışına, kent dışındaki anayola kadar çıktığı olmuş, hatta bir seferinde ta kuruluğa kadar gitmişti ama gittiği yerler ıssızlaştıkça o da birinin rahatsız edici varlığını daha yakından daha güçlü duyuyordu. Bu duygu onu korkutmamakla birlikte canını sıkıyor. Bunun üzerine hemen kente dönüp kalabalığa karışıyor. Bir meyhaneye ya da birahaneye gidiyor. Tuçki, Sanaya gibi kalabalık yerlerde dolaşıyordu. Buralarda kendini daha rahat ve hatta daha yalnız duyuyordu. Bir gün akşama doğru uğradığı bir meyhanede şarkı söylüyorlardı. Tam bir saat orada kalıp şarkı dinlemiş ve daha sonra hatırladığına göre de bundan çok hoşlanmıştı. Ama sonunda yine aynı tedirginliği duymuştu. Bir tür vicdan azabıydı sanki bu. Oturmuş şarkı dinliyorum. Bu mu benim yapmam gereken şey diye düşünmüştü. Bununla birlikte kendisini rahatsız eden tek şeyin bu olmadığını, hemen çözümlenmesi gereken anlamanın da sözcüklerle anlatmanın da imkansız olduğu asıl bir başka sorunu bulunduğunu da fark ediyordu. Her şey birbiri üzerine yumaklanmış gibiydi. Hayır, savaşmak daha iyi diye düşündü. Porfiri ile ya da Svidrigoylarla dişe diş bir mücadeleye girişmek, hemen birilerine meydan okumak, birilerinin saldırısına hedef olmak. Evet evet, meyhaneden kaçar gibi fırlayıp çıktı. Birden Dunya ile annesini hatırladı ve nedense içinde paniğe varan bir korku duydu. O gece sabaha karşı Krastovski adasında çalıların arasında humma içinde tir tir titreyerek uyandı. Hemen evine gitti. Ancak sabaha doğru ulaşabilmişti eve. Birkaç saat uyuyunca nöbeti geçti ama uyanması epey geç oldu. Öğlenden sonra saat 2'ydi uyandığında. Katerina Ivanovna'nın cenaze töreninin bugün yapılacağını hatırladı ve törende bulunmadığına sevindi. Nastasya kendisine yemek getirdi. Hiç doymayacakmış gibi bir iştahla yiyip içti. Dinlenmiş, sakinleşmişti. Şu son 3 gündür hiç bu kadar sakin duymamıştı kendini. Hatta şu paniğe varan korkularına bile bir an şaşmaktan kendini alamadı. Kapı açıldı. Razumihin girdi içeri. "Aa, yemek yiyor. Demek hasta değil." dedi ve bir iskemle çekip Raskolnikov'un karşısına oturdu. Heyecanlıydı ve heyecanını da gizlemeye çalışmıyordu. Gözle görülür bir üzüntüyle ama hiç acele etmeden ve sesini yükseltmeden konuşuyordu. Gelişinin özel hem de çok özel bir amacı var gibiydi. Kararlı bir sesle "Dinle," diye başladı. "Hepinizi şeytanlar alsın. Çünkü hiçbir şey anlamamış olduğumu apaçık görüyorum artık. Sakın seni sorguya çekmeye geldiğimi sanma. Umurumda değil. Hiç mi hiç istemiyorum böyle bir şeyi. Şu anda sen kendin bütün gizlerini açmaya bile kalksan belki dinlemem ve bana ne der giderim. Buraya her şeyi kesin olarak öğrenmek için geldim. Senin bir deli olduğun doğru mu değil mi? Çünkü senin bir deli veya buna çok yakın bir durumda bir şey olduğunu düşünenler var. İtiraf ederim ki birincisi senin hiçbir şeyle açıklanamaz aptalca iğrenç davranışlarına bakarak, ikincisi de geçenlerde annenle kız kardeşine yaptıklarını düşünerek bu düşünceye ben de katılmak eğilimindeyim. Çünkü bir deli değilse ancak bir aptal, bir canavar yapabilir senin annenle kız kardeşine yaptıklarını. Dolayısıyla da sen bir delisin. Ne zaman gördün onları? Az önce. Ya sen ne zamandır görmedin? Nerelerde sürtüp duruyorsun söyler misin? Tam 3 kez uğradım buraya. Üçünde de yoktun. Annen dünden beri ağır hasta. İlla sana gelmek için tutturdu. Avdotya Romanovna kendisine engel olmak istedi ama söz dinlemiyor ki. Eğer hastaysa, eğer aklını falan kaçırıyorsa annesinden başka kim yardım edebilir ona diyor. Başka bir şey demiyor. Kendisini yalnız bırakmayacağımıza göre hep birlikte geldik buraya. Ta şu kapıya kadar kendisini yatıştırmaya çalıştık. İçeri girdik ki sen yoksun. Annen işte şuraya oturdu. 10 dakika kadar öylece durdu. Biz de başında hiçbir şey söylemeden dikildik. Sonunda kalktı. Dışarı çıkabildiğine göre demek ki sağlığı yerinde. Demek ki annesini unutmuş. Oğlunun kapısına gidip ondan sevgi dilenmek bir anne için utanç verici bir davranıştır dedi. Eve döner dönmez de kendini yatağa attı. Şu anda ateşi epey yüksek. Bakıyorum o kız için zaman buluyor diyor. O kız dediği Sonya Semyonovna. Onu senin nişanlın ya da sevgilin falan sanıyor herhalde. Bilmiyorum artık. Bunun üzerine doğruca Sonya Semyonovna'ya gittim. Neden dersen kardeş durumu öğrenmek istiyordum. Gittim ki ortada bir cenaze, çocuklar ağlaşıyor. Sonya Semyonovna da onlara yaz giysileri hazırlıyor. Sana gelince yoksun. Sonya Semyonovna'dan özür dileyip çıktım ve doğruca Avdotya Romanovna'ya gidip durumu bildirdim. Demek oluyor ki o kız hikayesi falan saçmaymış ve yine demek oluyor ki sen bir deliymişsin. Yani geriye kala kala bir bu kalıyor. Baksana karşımda oturmuş günlerdir bir şey yememiş gibi dana söviş tıkınıp tıkınıp duruyorsun. Evet, gerçi deliler de yemek yer ama ağzını açıp da bana bir tek kelime söylemiyorsun ki birader. Ama sen deli de değilsin, şerefsizim ki değilsin. Hayır, deli olamazsın. Hepinizi şeytan alsın. Çünkü bu işte bir giz var ve ben sizin gizinizin ne olduğunu anlamak için kafa patlatmak niyetinde değilim. Ayağa kalktı. Buraya yalnızca sövüp rahatlamak için uğramıştım. Şimdi ise ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacakmışsın şimdi? Sana ne bundan? Bak sana söyleyeyim, kafayı çekeceksin. Sen bunu nereden biliyorsun? Gördün mü? Razumihin bir an sustu, sonra heyecanla "Sen her zaman aklı başında bir adamdın azizim," dedi. "Hiçbir zaman da deli olmadın. Evet doğru. Kafayı çekeceğim. Hadi bana eyvallah." Razumihin kapıya doğru yürüdü. "Dün değil önceki gündü sanırım. Dünya ile senden söz ettim Razumihin." Razumihin birden durdu. "Benden mi? Nerede gördün peki onu?" diye sordu. Yüzü sararı gibi olmuştu. Yüreğinin hızla çarpmaya başladığını anlamak hiç de zor değildi. "Buraya geldi tek başına. İşte şuraya oturdu ve benimle konuştu." "O öyle mi?" "Evet o. Ne dedim peki ona? Yani benim hakkımda. Senin çok iyi, dürüst ve çalışkan bir adam olduğunu söyledim. Onu sevdiğini söylemedim çünkü bunu kendisi de biliyor." "Kendisi de mi biliyor? Ne sandın diye? Bak ben nereye gidersem gideyim, başıma ne gelirse gelsin onlardan ayrılmamalı, onlara göz kulak olmalısın, tamam mı? Kısacası onları sana emanet ediyorum Razumihin. Bunları söylüyorum çünkü onu sevdiğini ve temiz yürekli bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Yine onun da seni sevebileceğini, hatta belki şimdi bile sevdiğini biliyorum. Şimdi artık içer misin içmez misin bu senin bileceğin iş. Rodya, canım kardeşim, kör şeytan, şu işe bak yahu. Peki sen nereye gidiyorsun? Bak, eğer bu bir gizse bırak söyleme. Ama ben bu gizi öğrenirim. Bunun saçma sapan bir şey olduğuna ve senin kuruntundan başka bir şey olmadığına da %100 eminim. Her neyse, sen harika bir insansın kardeşim, harika bir insan. Sana bir şey daha söyleyecektim ama sözümü kestin. Demin bu gizi öğrenmesen daha iyi olacağını söylemiştim, doğru bu. Zamanı gelinceye dek bu işin üstüne düşme ve hiç kaygılanma. Günü geldiğinde, öğrenmen gerektiğinde her şeyi öğrenirsin. Dün adamın biri bana insana gerekli olan şeyin hava olduğunu söylemişti. Bununla ne demek istediğini öğrenmek için şimdi ona gitmek istiyorum. Razumihin dalmış, ayakta duruyor ve heyecanla bir şeyler düşünüyordu. Kesinlikle siyasi bir suikastçı bu. Hem de bugünlerde çok önemli bir adım atmaya hazırlanan bir suikastçı. Başka türlü olamaz ve Dunya da biliyor bu durumu. Sonra her sözcüğü özel bir vurguyla söyleyerek, demek Avdotya Romanovna sana geliyor. Sen de insana her şeyden çok hava gerektiğini söyleyen bir adamla görüşmeye gitmek istiyorsun, öyle mi? Demek ki o mektupta, kendi kendine mırıldanır gibiydi, demek o mektupta bu işle ilgili. Hangi mektup? Bir mektup aldı bugün Avdotya Romanovna. Hem de kendisini çok ama çok telaşlandıran bir mektup. Senden söz edince de susmamı, hiçbir şey söylemememi rica etti. Sonra yakında belki de birbirimizden ayrılacağımızı söyleyip her şeyler için bana uzun uzun teşekkür etti ve odasına kapandı.